Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, her hafta olduğu gibi Sayın Osman Kayar'la birlikteyiz. Değerli hocam, merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Evet hocam, bu haftada aslan, kurt ve tilkinin ava çıkması hikayesiyle devam ediyoruz. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'ye tavsiyesi. Peygamber Aleyhisselam'ın Ali'ye herkes bir çeşit ibadetle Tanrı'ya yaklaşmayı diler. Sen akıllı ve Tanrı'ya ulaşmış kulla sohbet ederek yaklaşmaya çalış ki o kulların en ileri gideni olasın diye nasihat etmesi. Peygamber Ali'ye dedi ki, ey Ali, Tanrı aslanısın, kuvvetlisin, yüreklisin. Fakat aslanlığa dayanma, güvenme. Akıl ağacının gölgesine sığın. Hiç kimsenin masallarla yoldan çıkaramayacağı akıllı bir kişinin gölgesine gir. Onun gölgesi Kaf Dağı gibidir. Ruhu da Simurg gibi çok yükseklerde uçmakta. Kıyamete kadar onu övsem söz tükenmez. Bu övüşe bir nihayet, bir son arama. Güneş insan suretiyle yüzünü örtmüştür. Artık sen anlayıver. En iyisini Allah bilir. Ya Ali, sen ibadetler içinde Tanrı'ya ulaşmış kişinin gölgesine sığınmayı seç. Herkes bir çeşit ibadete sarıldı. Kendisi için bir türlü kurtulma çaresine yapıştı. Sen akıllı bir kişinin gölgesine kaç ki gizli gizli savaşan düşmanlardan kurtulasın. Bu surette yolda ilerlemiş olanların hepsini geçer, hepsinden ileri olursun. Bir pir ele geçirdin mi hemen teslim ol. Musa gibi Hızır'ın hükmüne girip yürü. Ey nifak nedir bilmeyen, Hızır'ın yaptığı işlere sabret ki haydi git demesin. Gemiyi kırarsa ses çıkarma, çocuğu öldürürse saçını başını yolma. Madem ki hak, benim elim onun elinin üstündedir hükmünü verdi, şu halde Tanrı eli onu öldürse de yine diriltir. Hatta ona âb-ı hayat verir. Bu yolu yalnız aşan bile pirlerin himmetiyle aşmış, menzile öyle ulaşmıştır. Pirin eli kısa değildir. Onun eli Tanrı kabzasından başka bir şey değildir ki. Onun huzurunda bulunanlar şüphesiz uzaktakilerden daha çok istifade ederler. Uzaktakileri bile doyurur, ihsan ederlerse konuğun önüne ne nimet koyarlar. Huzurlarında hizmet kemeri bağlanan nerede, kapı dışında bulunan nerede? Piri seçip ona teslim oldun mu, nazik ve tahammülsüz olma. Gevşeklik gösterme. Her zahmete, her meşakkate kızar, kinlenirsen cilalanmadan nasıl aynı olacaksın? Evet hocam, geçen haftadan da bir beyit kalmıştı. Dilerseniz bunu da hatırlayalım ve açıklamanızı rica edeceğiz sizden. Eski şarap esasen kuvvetlidir, hele minnedün şarabı olursa, diyor Hazreti Mevlana hocam.
Evet. Şimdi gerçekten de bu İstanbul tasavvufları arasında önemli bir mevzuyu teşkil ediyor ilmiledün diye verilen şey. Aslında Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman verilmiş ilim demektir. Şimdi dışarıdan baktığımızda bilgi iki türlü elde edilir. Bir, siz gayret gösterirsiniz, bir takım çaba sarf edersiniz ve bu çaba ve gayretin sonunda bilgiye ulaşırsınız. Buna biz işte elde edilmiş bilgi diyoruz. Bir de herhangi bir gayret göstermeksizin Allah'ın size ihsan ettiği bilgi vardır ki ona da biz verilmiş ilim, Türkçe'ye çevirecek olursak verilmiş ilim diyoruz. Yani ilmin edin diyoruz. Bu da Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'ın hikayesi anlatılırken ki biz ona genelde Hızır diyoruz. Musa Aleyhisselam'la Hızır'ın hikayesi anlatılırken dile getirilir ve orada bizim Hızır dediğimiz ama Allah'ın katımızda ilim verdiğimiz bir kul diye ifade ettiği kişiye verilmiş bir ilimdir. Aslında buna baktığımız zaman pek çok insan bunu anlamakta zorlanıyorlar. Yani hepimiz de zorlanıyoruz aslında biraz anlamakta ama biraz düşündüğümüz zaman, kafa yorduğumuz zaman bunu kavrayabiliriz. Şöyle ki, zaten insan doğuştan bir takım özelliklerle geliyor. Ve bu özellikler ona gibi kendine verilmiş özelliklerdir. Ve insanlara baktığımız zaman hepsi aynı özelliklere sahip değil. Hepsi aynı kavrama kabiliyetine de sahip değil. Her birimizin farklı farklı kavrama ve anlama kabiliyetleri var. Mesela kimimiz matematiğe uyumlu olarak dünyaya geliriz. Kimimiz tabi ilimlerden anlarız. Kimimiz akli ilimlerden anlarız. Kimimiz tabiat ilimlerinden anlarız gibi bir istidadımız vardır. Bizim bir kabiliyetimiz vardır. Ve hatta ona işte şey de diyorlar, zeka da diyorlar. Matematik zekası işte veya işte sosyal bilimler zekası gibi isimler de veriyorlar. Neticede insanların doğuştan getirdiği bir takım özellikleri vardır ki bunlar da aslında verilmiş ilim kategorisine girerler. Lakin biz özellikle Anadolu İrfani diye bildiğimiz, tahsil görmemiş, mektebe medrese gitmemiş ama gerek hayat tecrübesi gerekse Allah'ın ona lütfetmiş olduğu bir şeyden dolayı, bilgiden dolayı hikmetli insanlar var. Bunlar herhangi bir mektep ve medrese tahsili almadan söylediği sözlerin ya da işte insanlar üzerinde şahit olduklarında şöyle yapın ya da böyle yapın dediklerinde onların hikmetli olarak sözler olduğunu, hikmetli bir yol gösterici olduklarını da görebiliyoruz. İşte buna biz ilm-i ledün diyoruz ve gerçekten de Allah dilediğine dilediği şey veriyor ve baktığınız zaman bunu farklı varlık kategorilerinde de anlayabiliriz. Mesela Allah'ın melaikeye vermiş olduğu özelliklerle insana vermiş olduğu özellikler birbirinin aynı değildir. Veya ya da insanlara vermiş olduğu özelliklerle hayvanlara vermiş olduğu özellikler birbirinin aynı değildir. Demek ki buradan da şunu çıkar rahatlıkla anlayabiliriz ve kavrarız ki aslında daha yaratılışta Allah bize bir takım ihsanda bulunuyor ve bir bilgi veriyor. Her birimize belli. Mesela bal arısı ne yapabiliyor? Bal arısını hiçbir ilim tahsil etmeksizin daha anasından doğar da olmaz. İşte bir bal nasıl meydana geliyorsa bir arı. Öylece o bilgiyle dünyaya gelmiş oluyor. İşte buna bir şehit ilmi ledün de diyebiliriz. Yani ona verilmiş bir ilimde. İnsan da böyle. Ama insanın bir başka özelliği de var. Çaba sarf ederek, gayret göstererek de öğreniyor. Mesela diyelim ki hakikaten bir şeye baktığınız zaman, bir hayvana baktığınız zaman anasından doğar doğmaz yürüyor. Ama insan ona baktığımızda anasından doğar doğmaz yürüyemiyor. Anasından doğar doğmaz yürüyemediği gibi belli bir zaman içerisinde yürüyebiliyor. Lakin başka bir şey daha var misal olması bakımından. Çocuk anasından doğar doğmaz anasını emmesini biliyor. Yani anasından süt emeceğini biliyor. Ona kimse süt emmesini öğretmiyor. Yani yürümeyi başkasından görerek ve öğrenerek kendi gayretiyle elde ettiği gibi değil süt emme durumu onda verilmiş olarak geliyor. İşte buna benzer bir bilgi vermekten söz ediyor bizim İslam mutasavvıflarımız ki Kur'an-ı Kerim'de bu Musa Aleyhisselam'la Hızır kıssasında anlatılıyor. Kehf suresi 65. ayetinde Allah şöyle diyor. Kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona rahmet etmiş ve ledün ilmini vermiştik. Demek ki Allah'ın verdiği bir bilgi var. Hakikaten Musa Aleyhisselam'a da bir peygamberlik verilmiş. Şimdi biz herhangi bir insan istiyor ve arzu ediyor diye, gayret gösteriyor diye peygamber olamaz. Yani ne kadar çalışırsanız çalışın, Allah dilediğine vahyeder ve Allah dilediğine vahyediyor. Bunun şeyi yok ya, ötesi yok. Mekke'de, Mekke'li müşriklerin Hazreti Peygamber'e itirazlarının en başında ne geliyordu? Diyorlardı ki ya Mekke ve Medine'nin iki büyük adamı dururken, o dönemde iki tane meşhur adam varmış demek ki, iki meşhur insan varken ya da bu işe layık adam varken Allah işte senin gibi bir yetime mi verdi bunu diyorlar. İşte buradan da biz anlıyoruz ki, bu ilk ayetten de yine anlayacağız ki Allah dilediğine dilediği bilgiyi veriyor ve biz normalde bir gayretle elde edeceğimiz bilgide de zaman zaman bununla karşılaşabiliriz. Evet bir şey üzerine çalışıyoruz ama çalışarak elde ettiğimiz bilginin ötesinde birdenbire zihnimizde başka bir şey doğuyor ve o istikamette gidebiliyor. İşte bu da aslında bize Kur'an-ı Kerim'in ve bizim mutasavvıfların bize öğrettiği gibi ledüni bir şeydir. Yani Allah aslında insanoğlunu başıboş bırakmış değildir. Yani kendi haline salmış değildir. Her halükarda Allah insanoğlunu yeryüzü halifesi kıldığı için ve eşrefi mahlukat olduğunu kıldığı için biz farkında olmasak da aslında o bizden vazgeçmiş değil. Biz ondan vazgeçmiş olsak bile, biz onu unutmuş olsak bile aslında o insanoğlunu hiçbir zaman bırakmıyor ve vazgeçmiyor ve bütün niyeti, bütün arzusu ve isteği insanoğlunun kendisinin farkına varmasından ibarettir. Dolayısıyla şunu da bilmemiz lazım ki hayatta bizim çalışarak elde ettiklerimizin dışında da elde edebileceğimiz bir bilgi vardır ve bunun da yolu Allah'ın nazar edebileceği, Allah'ın ilgisini çekebileceğimiz bir kul haline gelmemiz gerekiyor. Bu takdirde bize Allah ummadığımız kapılar açacak ve işte ilmi ledün dediğimiz bilgileri de bize nasip edebilecektir.
Evet, hocam Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'ye tavsiyesine gelirsek, Peygamber Ali'ye dedi ki, ey Ali, Tanrı aslanısın, kuvvetlisin, yüreklisin. Fakat aslanlığa dayanma, güvenme. Akıl ağacının gölgesine sığın. Hiç kimsenin masallarla yoldan çıkaramayacağı akıllı bir kişinin gölgesine gir diyor. Burada mürşitten mi bahsediyor
evet.
Değerli hocam?
Burada tabii Mevlana Hazretleri bir mürşidi kamilden bahsediyor. Ve tabii enteresan bir biçimde akıl ağacının gölgesine gir diyor. Yani Mevlana'nın diliyle aslında Ali Hazreti Ali'ye bir akıl ağacının gölgesine girmesini söylüyor. Peki buradaki akıl ağacı dediği nedir Mevlana'nın? İşte bu akıl ağacı tasavvuf diliyle söyleyecek olursak mürşidi kamildir. İnsana yol gösterendir. Çünkü daha önce bizim tecrübe etmediğimiz şeyleri tecrübe etmiş, bizim geçmek istediğimiz, gitmek istediğimiz, seyretmek istediğimiz yolda gitmiş ve oraları biliyor. Akıllı birisi. Dolayısıyla bu bize akıl olarak da Mevlana Hazretleri ifade ediyor ve bizim akıl ağacına tabi olmamızı söylüyor. Tabi bu sadece bizim kendi aklımız değil. Kendi aklımız zaten bir bilgiyi elde etmek için çalışırken ne yapacak? Akıllı adam başkalarının bilgisinden de istifade edecek. Daha önce bizim bilmediğimiz şeyleri de bilecek. Mesela diyelim ki biz normal eğitimde de böyle, yani bilgi eğitiminde de böyle, dış dünyaya ilişkin bilgi eğitimde de böyle. Biz sadece kitaptan çalışarak ne yapamıyoruz? Öğrenemiyoruz. Daha önce o dersi öğrenmiş, diyelim ki matematik öğrenmek istediğimiz zaman sadece matematik kitabına bakarak öğrenemiyoruz bunu. Yani ne yapıyoruz? Bir hocadan yardım alıyoruz. Çünkü zihnimize bazı problemler takılıyor ve anlamadığımız yerler oluyor. O anlamadığımız yerleri hocaya soruyoruz. İşte Hazreti Peygamber de Hazreti Ali'ye bunu tavsiye ediyor. Ve Hazreti Ali'ye tavsiye ettiği şey de bir akıl ağacının gölgesine sığınmak. Akıl ağacı da dediğimiz şey bizim arzu ettiğimiz ve olmayı istediğimiz şeyi daha önce tecrübe etmiş, bilmiş insanlara danışmaktır. Ve bugün günümüzde de çokça dile getirilen bir şey var. Ortak akıldan bahsediyorlar ya da üstün akla sahip olan insanlardan, tecrübeli insanlardan faydalanmaktan bahsediyor. İstişareden bahsediyor. Hepimiz bahsediyoruz bundan. Bir insanın kamil olabilmesi, eksikliklerini tamamlayabilmesi, ruhi bakımdan da tekamüle erebilmesi, yine bir mürşidin ki mürşit dediğimiz zaten böyle çok tuhaf bir varlık değil. Yani mürşit dediğimiz de bizim gibi bir insandır. Ve kendisi bizi insanda bulunan kötü özelliklerinin terpilenmesi ve iyi özelliklerinin kuvvetlendirilmesini daha önce tecrübe edilmiş ve bu yollardan geçmiş insandır.
Yolu
ki,
bilen kişi.
Yolu bilen kişidir ve bize o yardımcı olacaktır. Zaten bizim aklımız da kimin yolu bildiğini bilmediğini iyi kötü keşfedecek, anlayabilecek kabiliyettedir. Biz kendimizden daha bilgili ve daha tecrübeli bir mürşit bulduğumuz zaman elbette ki ona tabi olmamız lazım. Ondan faydalanmamız lazım. Çünkü akıl bunu gerektirir. Yani akıl bir bilgili insan varken onun bilgisinden istifade etmek dururken burnumuzun doğrusuna gitmek ve tekrar başımızı belaya sokmaktan ibaret değildir. Hakikaten biz kendi hayatımıza baktığımız zaman özellikle gençlik yıllarımızı hatırladığımız zaman da benzer problemlerle karşılaşıyoruz aslında. Mesela çocukluk yıllarımızda özellikle gençlik yıllarımızda asi olduğumuz dönemlerde anamız babamız bize bir şey söylüyor. Oğlum böyle yapma diyor. Ya yaparsan şu olur. Biz dinlemiyoruz. Onu yapıyoruz. Sonra ne oluyor? Anamızın babamızın dediği ortaya çıkıyor. Ben hiç unutmam. Yani belki daha önceki programlarda da bahsetmiş olabilirim ama benim hayatımda çok önemli bir tecrübedir bu. Bahar geldiğinde ben işte bir yelek bulmuştum evde. O yeleğe giydim. Altında hiçbir şey olmaksızın. Havalar da çok sıcak değilmiş demek ki. Anam bana dedi ki oğlum dedi altına bir şey gir bak dedi, hasta olursun dedi. Ben dedim ki ya siz ihtiyarsınız o yüzden üşüyorsunuz, ben hasta olmam dedim. Ertesi gün karın ağrısından neredeyse ölüyordum, yani karın gaz yapmış, bağırsaklar fena olmuşlar. Şimdi ne yapıyorsun işte bu buradan geçmiş daha önce anam bu yoldan geçmiş ve onun ne olduğunu biliyor. İşte mürşit de böyle bir insandır. Bizim bir mürşide tabi olmamız, kendi kişilik eğitimimiz konusunda, kendi kişisel gelişimimizi tanımamız konusunda bilgili bir insandan faydalanmamızdan daha akıllıca bir iş olamaz aslında. Lakin insanların önemli bir kısmı bunu bilmiyorlar. Bunu tecrübe etmek de istemiyorlar. Her defasında gidip duvara toslayıp ha bu iş böyleymiş diye varıyorlar. Halbuki işte Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'ye tavsiyesi nedir? Bir akıl ağacının gölgesine girmektir ki akıl ağacı da daha önce bu işi tecrübe etmiş mürşitlerdir.
Ki hocam şeyden bahsederler değil mi? Mülhime nefs. Daha önceki programlarda da söylemiştik. Oradan geçiş çok zor derler. Özellikle de kendi başına geçmek neredeyse imkansız derler.
Eyvallah. Bu kesinlikle doğru bir şey. Hatta Mevlana Hazretleri diyor ki daha önce gitseniz bile diyor bir rehberle gitmek daha doğrudur. Evet. Çünkü hakikaten normal gündelik hayatta da biz hani anlaşılsın diye gündelik hayattan misaller vermeyi ben çok seviyorum, tercih ediyorum bu yüzden de. Mesela ben Batı kente ne zaman gitsem kayboluyorum. Çünkü bütün sokaklar ve evler birbirlerine benziyorlar.
Ben çok iyi bilirim hocam Batı kente.
Evet, yani aslında kaç defa gittim ama her defasında aynı yerlere gittiğim halde yolu hep dolaştırıyorum. Niye? Çünkü bir bilenle gitmek evet. lazım. Yani belki gündüz vakti gidip gezmek lazım. Ben çoğu zaman da gece gittiğim için o yollar belki aklımda Hı-hı. kalmıyor. Ama hakikaten bildiğiniz bir yere bile bir şeyle gittiğiniz zaman, tecrübeli birisiyle gittiğiniz zaman bambaşka bir şey ortaya
daha
çıkıyor.
Daha kestirmeden gidiyorsunuz. Evet,
daha kestirmeden gidiyorsunuz ve yanlış yola sapmıyorsunuz. Evet. Yani. Böyle evet. bir durum söz konusu.
Mühime girdabından geçmek için özellikle de bir evet. mürşit gerekiyor derler.
Kesinlikle doğru.
Evet, güneş insan suretiyle yüzünü örtmüştür. Artık sen anlayıver. En iyisini Allah bilir.
Evet, şimdi bu tabii bizim İslam mutasavvıflarının ve tabii elbette Mevlana Hazretleri'nin önemli şeylerinden bir tanesi, sözlerinden bir tanesi. Çünkü burada yanlış anlaşılabilir de bazı insanlar bunu yanlış da anlayabilirler. Diyor ki Mevlana Hazretleri, güneş insan suretiyle yüzünü örtmüştür. Yani buradaki kastı şey şu, mürşit dediğimiz şey aslında kendi bilgisiyle hareket eden bir insan değildir. Değil. Allah'ın bilgisiyle evet. hareket eden evet. bir insandır. Allah kendisini o insanın arkasında gizlemiştir. Aslında siz bir mürşide tabi olduğunuzda, tabii hakiki bir mürşit, tabii bir sahtekardan söz etmiyoruz. Yani Mevlana'da, Gazali'de, Muhyiddin Arabi'de bütün büyük evliyalarımız da bizim sahte mürşitlerden hep dert yakınmışlardır. Ve bize zaman zaman buna itiraz eden insanlar da o sahtekarları misal olarak göstererek bize bunun yanlış olduğunu söyleyebiliyorlar. Halbuki hakikaten kendi inançlarını, kendi kişiliğini ve kimliğini Allah'ın gösterdiği biçimde oluşturmuş ve bu konuda tecrübe edinmiş insanların, mürşitlik makamına çıkmış insanlara tabi olduğunuzda siz normal şartlarda Allah'ın öğretisine tabi Hı-hı. olmuş oluyorsunuz. Çünkü onlar kendi menfaatleri ve kendi görüşlerine davet etmezler sizleri. Çünkü Allah da böyle. Yani biz aslında Allah'ın yoluna uyduğumuz zaman Allah'ın bizden bir istifade edebileceği, faydalanabileceği hiçbir şey yoktur ki. Evet. Başka insanların bizden menfaati olabilir. Başka varlıklar bizden istifade edebilir. Bizi istismar edebilirler, bizi kullanabilirler. Ama Allah için bu söz konusu değildir. İşte onun yolundan giden, onun yoluna insanları davet eden mürşitlerin de böyle bir şey yapması söz konusu değil. O yüzden Mevlana Hazretleri diyor ki anla artık diyor. Yani o mürşit diyor Allah'ın yol göstermesidir aslında mürşidin gösterdiği yol. Yoksa diyor hani o şeydir, neticede bir gizlenmedir. Bir şey Allah'ın yolunun gizlenmesi gibi bir şeydir diye bize yol göstermiş oluyor. Hakikaten ve en sonunda da şunu söylüyor, en iyisini Allah bilir diyor. Bu bizim bütün alimlerimizin çok önemli bir cümlesidir. Bu Mevlana Hazretleri'nin de söylediği bir cümle. Normal işte İslami ilimlerdeki alimlerimizin de söylediği, mesela müfessirlerimizde, kelamcılarımızda herhangi bir meselede görüşlerini söylerler. Ve en sonunda derler ki en iyisini Allah, Allah bilir. Bilir. Hakikaten en iyisini Allah bilir. Ondan daha iyi bilen kimse bulunamaz. Bizim sözlerimiz ve bizim görüşlerimiz Allah'ınkine uyduğu takdirde doğru olma ihtimali vardır. Aksi takdirde bizim görüşlerimizden ne çıkar ki?
Evet. Yani sen ibadetler içinde Tanrı'ya ulaşmış kişinin gölgesine sığınmayı seç. Herkes bir çeşit ibadete sarıldı. Kendisi için bir türlü kurtulma çaresine yapıştı. Sen akıllı bir kişinin gölgesine kaç ki gizli gizli savaşan düşmandan kurtulasın.
Evet, şimdi burada bizim mutasavvıflarımızın, bizim mürşitlerimizin bize göstermiş olduğu yollardan bir tanesi de şeydir. Bu mürşitle sohbet yoludur. Hı hı. Ve mutasavvıfların eğitim konusundaki çok önemli yöntemidir sohbet. Yani bu normal dersten çok farklı bir şeydir. Çünkü normal derste hoca efendi gelir, belli bir bilgi vardır, bu bilgiyi anlatır ve karşı taraftaki adam bu bilgiyi anlayıp anlamadığını çok fazla hesap etmez ya da anlayıp anlamadığına bakar. Ama sohbet dediğimiz şey bambaşka bir bilgi türüdür, bilgi edinme türüdür ve orada dualizm vardır orada, karşılıklı konuşma var, diyalog vardır orada. Monolog değildir, tek taraflı anlatılmaz. Aslında normalde bizim dış bilgi dediğimiz İslami ilimlerde de ya da işte matematik gibi ilimlerde dışarıda bir bilgi vardır, insan onu gidip o bilgiyi alır ama bu sohbet dediğimiz şeyde dışarıda bir bilgi yoktur. Yani insanla, diyelim ki taliple, müritle, şeyhi arasında konuşmayla, sohbetle ortaya çıkabilecek bir bilgi vardır. Yani bu böyle olunca bu bilgiyi elde etmek ve bu bilgiye ulaşabilmek diğerini elde etmekten daha hem kolaydır, daha da haz vericidir. Hakikaten mesela siz resmi olarak elinizde bir metin bulunduğunda metni okuduğunuzu düşünün. Bir de karşılıklı sohbet ettiğini düşünün. Yani serbest vezinde sohbet ettiğini düşünün. Ve insana en çok zevkli gelen şey burasıdır. Veya insanın yetişmesini de sağlayan şey burasıdır. Mesela biz hakikaten normalde derste, öğretmenlikle yaptığım için biliyorum. Resmi bir derste çocuk biraz sıkılır aslında. Ama sohbet ettiğiniz zaman hem daha iyi kavrar anlatılmak isteneni, çünkü kendisi de katkıda bulunur o işe. Kendisi de katkıda bulunur. Bu yüzden Hazreti Mevlana'nın burada ifade ettiği gibi Hazreti Peygamber Hazreti Ali'ye mürşit birisiyle, kamil birisiyle sohbet etmesini, sohbet yolunu seçmesini tavsiye ediyor. Hakikaten söylediği, Hazreti Peygamber'in söylediği söz şudur. Yani bir çeşit yolu vardır Allah'a kulluk etmenin. Siz ibadet yaparak da bunu yapabilirsiniz. Başka şeyler de yaparak bunu elde edebilirsiniz. Ama Hazreti Ali'ye tavsiye ettiği şey mürşit birisiyle, kamil birisiyle sohbet etmektir. Çünkü kamil birisiyle sohbet ettiğiniz zaman hem sohbetin mevzu Allah olacaktır, hem de sizin iç dünyanızda bir inkişafa sebep olacaktır, bir gelişmeye sebep olacaktır. Kimliğinizde ve kişiliğinizde bir olgunlaşmaya sebep olacaktır. Çünkü siz de bizatihi için içerisindesiniz. Sadece edilgen birisi değilsiniz. Yani nesne konumunda olmuyorsunuz sohbette. Özne konumunda oluyorsunuz. Halbuki muallimli öğretmede bir çeşit nesne konumunda oluyorsunuz. Yani fail değil, mef'ul oluyorsunuz. Ama sohbet söz konusu edildiğinde ikisi de fail oluyor. Hem öğretmen fail oluyor, yani mürşit fail oluyor, hem de talip fail oluyor ki öğrenmenin en güzel yolu budur. Hazreti Peygamber bu yüzden Hazreti Ali'ye bunu tavsiye ediyor.
Evet, kamil bir kişiyi bulduğumuzda da nasıl davranmamız gerektiğini şu beyitlerle açıklıyor Hazreti Mevlana. Bir pir ele geçirdin mi hemen teslim ol. Musa gibi Hızır'ın hükmüne girip yürü. Ey nifak nedir bilmeyen, Hızır'ın yaptığı işlere sabret ki haydi git demesin. Gemiyi kırarsa ses çıkarma. Çocuğu öldürürse saçını başını yolma. Madem ki hak benim elim onun elinin üstündedir hükmünü verdi. Şu halde Tanrı eli onu öldürse de yine diriltir. Hatta ona âb-ı hayat verir.
Evet, işte Hazreti Peygamber'in bu tavsiyesini Mevlana Hazretleri geçmişte Kur'an-ı Kerim'de de mevzu edilmiş olan Musa Aleyhisselam'la Hızır'ın hikayesinden misal olarak anlatıyor. Ve orada bir sözleşmesi vardı Musa Aleyhisselam'la, Allah'ın katından ilim verdiği kişi diyelim hadi burada. Diyor ki sen benim davranışlarımı anlamakta zorlanırsın ve katlanamayabilirsin. Eğer buna katlanılmaya söz verirsen, yani itiraz etmemeye söz verirsen seninle beraber yolculuk ederim diyor. Ve işte orayı geçmiş programlarımızda gündeme getirdik, anlattık onu. Hiç tekrar etmenin bir anlamı yok. Lakin burada Musa Aleyhisselam ne yapıyor? İtiraz ediyor. Önce bir üç defa itiraz ediyor. En sonunda yollar ayrılıyor. İşte aslında sizi eğitmek isteyen bir adam söz konusu edildiğinde, özellikle kişilik eğitimi söz konusu edildiğinde, o adamın yapmak istediklerini, gerçekten de iyi bir mürşitse bu adam, o adamın yapmak istediklerine biraz tahammül etmek lazım. Biraz dayanmak lazım ve direnmek lazım. Acaba bunun arkasındaki ne hikmet vardır diye. Bunu anlayabilmek için aslında askerlik eğitimi önemli bir misaldir burada. Ben onu misal olarak verebilirim bunu anlayabilmek için. Mesela şimdi askere gittiğinizde sizi öyle zor şeylere koşuyorlar ki, yani işte diyelim ki günde şu kadar kilometre koşturuyorlar, daha önce koşmamışsınız. Ve işte size bir sürü zorluk çekiyorlar. Bir sürü zor şeye sokuyorlar. Mesela diyelim işte yemek vermiyorlar. Tabiatta aç kalmanıza sebep oluyor. Git kendi yiyeceğin kendin bul diyorlar. İşte bir sürü şey talim ediyorlar. Bu talim esnasında bir sürü zorluk çekiyorsun. Yani diyor buna ne gerek var? Yani bu niye bizi bu kadar zora sokuyorlar diye itiraz edesin geliyor, isyan edesin geliyor. Ama Allah korusun bir harp meydanına düşmek zorunda kalsan, yani harp meydanına fiilen harbe katılmış olsan, o eğitimin, o çektiğin zorlukların ne kadar işe yaradığını görüyorsun. İşte burada da bir mürşidin insanı eğitmek istediği zaman, hatta bir muallimin bir öğrenciyi, bir talebeye eğitmek istediği zaman ona bazı zor şeyler söylemiş olmasına hemen ne yapmamak lazım? İtiraz etmemek lazım. Çünkü onun bir bildiği var ve o bildiğiyle sizi bir yerden alıp bir yere götürmek istiyor. Ve gerçekten de insanoğlunun, İslam düşüncesinde temel düşüncelerden birisi budur, insanoğlunun dünyada kemale ermek gibi bir görevi de vardır. Evet. Çünkü bir eksikliği vardır. Yani bir haddini bilmemezlik vardır. Yasaklara meyletme durumu söz konusudur insanoğlu. İşte bu kötü özelliklerin törpülenmesi ve tam da Allah'ın istediği gibi kendi iradesiyle, başka varlıklarda olmayan bir şeydir bu, kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmesi gerekmektedir. Yani başka varlıklar zaten gayri irade olarak Allah'ın yolundadır ama insan, Allah bir tek istisna var ediyor. O da insanoğludur. Kendi iradesiyle, bizim üstünlüğümüz de burasıdır. İşte bu mürşitlerin de, bize eğitim veren bütün hocalarımızın da aslında temel maksadı kendi irademizle tabiatın zaten akıp gitmekte olan istikametine uyum sağlamak ve onunla ahenk içerisinde yaşamamızı ve kendi kişiliğimizi geliştirmemizi arzu ediyor. Yoksa da başkaca bir dertleri yok.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.